Tanrı Sözü'nden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 2. bölüm 9. ayetinden 20. ayete kadar olan kesimi çalışacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Ancak ilk 8 ayeti bir hatırlatma olsun diye sizlere yeniden okuyayım. İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Birçokları da onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. Aç gözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. Ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve 7 kişiyi daha korudu. Sodom ve Gomorra kentlerini yakıp yıkarak yargıladı. Böylece tanrısızların başına geleceklere bir örnek verdi. Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği yasa tanımaz davranışlar yüzünden doğru yüreğinde her gün ıstırap çekerdi. Değerli dinleyicilerimiz, bu ayetlerden öğrenebileceğimiz en önemli ders, Tanrı'nın Lut'u Sodom'dan kurtarma öyküsünün, kilisenin yani inanlılar topluluğunun göğe alınmasını sembol ettiğidir. Size şunu kesin bir şekilde, açık bir şekilde söyleyebilirim ki, kilisenin yani inanlılar topluluğunun dünyadan alınması büyük sıkıntı zamanından, yargıdan önce olacak. Çünkü Tanrı kutsallarının bundan geçmesine izin vermeyecek. Lut gibi olan en güçsüz kutsallar yani Mesih inanlıları bile bu zamanı görmeyecek. Yani büyük sıkıntı dönemini görmeyecek. Bu Lut'a oldu ve Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz size de olacağından emin olabilirsiniz. Bu kilisenin yani inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçmeyeceğinin çok iyi bir örneğidir, kanıtıdır. Lut gibi bu adamlar da Mesih'e iman etmeleri yüzünden doğru sayılmıştı, paklanmıştı. 2. Petrus 2. bölüm 9-10. ayetlerde şöyle diyor. Rab Tanrı sayar kişileri sınanmadan kurtarmayı da haksızlık yapanları yargı gününde cezalandırmak üzere saklamayı da bilir. Özellikle bedenin kirli tutkuları ardından gidenleri ve Tanrı hükümranlığını hiçe sayanları yargıya saklar. Bu yalancı öğretmenler kendilerini öne sürme ataklığını gösterirler. Yüceliklere sövmekten çekinmezler. Kilisenin büyük zorluktan geçeceğine inananlara şunu söylemek istiyorum. Tanrı kendisine ait olanları nasıl kurtaracağını bilir. Siz nasıl olduğunu bilmeyebilirsiniz ama Tanrı biliyor. Ayrıca doğru olmayanları cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Tanrı kendi yolunda yürüyenlerle doğru olmayanlar arasındaki farkı bilir. Ben bilmiyorum. Buğday ve delice bugün beraber yetişiyor ama Rab onları olduğu gibi bırak, birlikte yetişsinler dedi. Bugün deliceler hakkında kaygı duymuyorum ama keşke bu kadar delice olmasaydı diyorum. Ama buğday ve delice büyüyor. Yaşadığımız şanlı günde Tanrı sözü yayılıyor. Bugünlerden birinde ayrımı yapıp kendine ait olanları dünyadan çıkaracak ve kaybolanlar büyük beyaz tahtın önüne yargılanmaya gelecekler. Özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden. Bu Petrus'un yaptığı önemli bir bildiridir. Aslında kirlenmiş anlamına gelir. Kirlenmiş tutkular bu gerçekten de hayvanlardan aşağı olanların resmedilişidir. Bunlar iğrenç, ahlakı bozuk ve adi olan şeyleri yapmaktan zevk alan insanlardır. Ve çeşitli şeyler onlara büyük zevk veriyor. Ve yetkisini hor görenler, bazı yorumcular bunun dünyadaki hükümetlerin yetkisini anlattığını düşünüyor. Bu kelime kutsal kitapta çok az kullanıldığı için egemenlik anlamına geldiğini düşünüyorum. Aynı kelime kuriotes, Yahuda'nın 8. ayetinde egemenlik olarak ve Efeslilerin ilk bölümünde de efendilik olarak tercüme edilir. Efeslilerde ruhsal yönetimlerle ilgili olarak kullanılır. Diğer bir deyişle ruhsal olan Tanrı'nın üstümüze yerleştirdiklerini hor görüyorlar. Melekler ve Tanrı'nın evrene hükmetme şekli. Tanrı'nın güneşin altında olan her şeyi kahretmesini isteyen insanlar. Hiçbir şey onları memnun edemez. Petrus sadece bununla kalmadığını, ayrıca küste olduklarını söyler. Bu cesur oldukları anlamına gelir. Gözü pek insanlar küfür etmekten rahatsız duymuyorlar ya da rahatsız olmuyorlar. Böyle konuşarak önemli ve büyük olduklarını sanıyorlar. Dik başlı kişiler, yani istediklerini yapacak olan kişiler, yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. Yüce kelimesi aslında görkemli demektir. Kutsal olan şeyler hakkında kötü konuşuyorlar. İnsanların Tanrı'nın adını boş yere kullanmaları ilginç değil midir? Bir şehrin adını ya da patronlarının ya da nefret ettikleri birisinin adını boş yere kullanmıyorlar. Tanrı'nın adını boş yere kullanıyorlar. Evreninde kurduğu bu sistem hakkında, yüce, görkemli varlıklar hakkında kötü konuşmaktan korkmuyorlar. Oysa güçlülükte ve güçte onlardan üstün olan melekler bile Rabbin katında onlara karşı sövücü yargılamada bulunmazlar. 2. Petrus 2 ayet 11. Sahte öğretmenler gururla kendilerini yüceltirler ve meleklerin yapmaya cüret edemediği bir şeyi yaparlar. Yahuda mektubunda Yahuda'nın bu konu hakkında kesin bir örnek verdiğini görüyoruz. Baş melek Mikail'in Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışmasından söz ediyor. Şeytan, İsa'nın dağda görünüşünün değişmesinde Musa'nın daha sonra vaat edilen diyarda görünmesini istemiyordu. Bu yüzden bir tartışma vardı. Tanrı Musa'nın bedenini gömmüştü. Ve Yahuda bizlere Mikail'in şeytanla çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı, ancak seni Rab azarlasın dedi. Günümüzde bizim de sergilememiz gereken ruh budur. Bir alçak gönüllülük ruhudur. Bunu her şeyi Tanrı'ya teslim ederek yaparız. Bizleri konuştuğumuz şekilde konuşturan gururdur dostum. Birisinin, hatta bazen bir Hristiyanın şeytandan bahsettiğini onunla alay edip ona komik adlar taktıklarını duyduğumda, baş melek Mikail'in kendisi çok yüceltilmiş olduğu halde bunu yapmadığını, yeryüzündeki küçük insanın çok çok dikkatli olması gerektiğini söylemem gerekmektedir. Ne var ki bunlar kendi iç güdülerinden etkilenen, yakalanıp öldürülmek için doğan akılsız hayvanlar gibidir. Hiç anlamadıkları konularda sövgüyle konuşurlar. Bu kişiler aynı yolda mahvedilecekler. 2. Petrus 2 ayet 12. Bunlar iç güdüleriyle yaşayan hayvanlar gibidirler. Şimdi dinden dönen bu kişiler hayvanlar gibiydiler. Günümüzde insanların hayvanlardan geldiği hakkında birçok şey duyuyoruz değil mi? Ama hem eski antlaşma ve hem de yeni antlaşma, yani İncil, insanın hayvanlardan daha aşağı bir düzeyde yaşama kapasitesine sahip olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedirler. İnsan hiçbir şeyden gelmemiştir. Onlarla aynı düzeydedir ve bir hayvan gibi yaşayabilir. Petrus bu bölümde bu konuda bir örnek verecektir. Tıpkı bir hayvanın yakalandığı gibi yakalanıp boğazlanmak üzere doğan doğal vahşi hayvanlardır. O alçak düzeye inmişlerdir ve umutsuz ve çaresiz oldukları o yere inmişlerdir. Anlamadıkları konularda sövüp sayarlar. Petrus'un sahte öğretmenler hakkında söylediği bu sözler daha başka birçokları için de uygundur. Hristiyan olduğumdan beri beni hayrete düşüren şeylerden biri, Hristiyan olmayan kişilerin çok akıllı olabilecekleri halde Tanrı sözünü hiç anlamayışlarıdır. Geçmişte Tanrı sözünün ne hakkında olduğu konusunda anlayış sahibi olmayan birçok zeki insan ve dahi olmuştur. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar diyor elçi Petrus. Petrus daha önce Tanrı çocuğunun dünyadaki yozlaşmadan kurtulduğundan söz etmişti ama bunlar yozlaşmadan kurtulmamışlardı. Bazıları dünyanın çirkefliğinden kurtulmuştu. Yani o alçak kişinin yaptığı şeyleri ben yapmazdım diyen birçok kayıp günahlı vardır ve gerçekten de yapmazlar. Bu inanlı yozlaşmadan kurtulmuştur ama çirkeflikten kurtulmamıştır. Dışarıdan bakıldığında dindardır, biçimseldir, belirli şeyleri yapar ama yüreği Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde değildir. Yozlaşmış bir yüreği vardır ve bu konuda hiçbir şey yapmamıştır. 2. Petrus 2 ayet 13. Gün ortasında yaşamın tadını çıkarıp bunu eğlence diye nitelerken yaptıkları haksızlığa karşılık haksızlık alacaklar. Sizlerle birlikte yiyip içerken kendi aldanışlarında cümbüş eden bir lekedir bu insanlar. Değerli dostum, 13 ve 14. ayetlerde yer alan dinden dönenlerin tanımında insan yüreğinin tam yozluğunun bir tanımını görüyoruz. Bir insan yanlış düşünürse yanlış hareket edecektir. Bu gerçekten kaçamazsınız. Evet, bir insan yanlış düşünüyorsa o insan doğruyu yapamaz. Bir insan yanlış düşünüyorsa oradan doğru şeyler çıkmaz, yanlış şeyler çıkacaktır. Yanlış düşünceden yanlış hareket doğar. Bu bir gerçektir ve bundan hiçbir insan kaçamaz. Birçok insan, bu benim hayatım, ne istersem onu yaparım diyor. Günümüzde dünya hükümetlerinde ahlaksız kişiler bulunduğu iyi bilinen bir gerçektir. Karıları olmayan kadınlarla ilişkileri vardır. Çoğunun içki içtiğini biliyoruz. Hem de zil zurna olana kadar ve birçoğu da fazla miktarda kaçırmaktadır, aşırıya kaçmaktadır. Bu beni alakadar eder. Benim özel hayatım ancak beni ilgilendirir derler. Dostum, eğer bu kişiler bu hükümeti ve benim ülkemi temsil ediyorlarsa özel hayatları sadece kendilerini alakadar etmekle kalmaz. Bu tür bir hayat yaşamak istiyorlarsa hükümetten istifa etmeliler. Çünkü ülkelerine ve bize zarar vermekteler. Hükümeti yönetenler, evet hükümeti yönetenler örnek olmalıdırlar. Örnek bir yaşam yaşamalıdırlar. Örnek aile hayatları olması gerekir. Bizlerin de bu insanlar için sürekli olarak dua etmemiz gerekir. Rab onlara bilgelik versin. Rab onlara yardım etsin. Rab onları yönlendirsin. Rab onları doğruluktan, sevgi ilkesinden ayırmasın ki onların üzerindeki yükümlülük, onların üzerindeki sorumluluk büyüktür. Ama onlar örnek olmaları gerekir. Hükümette aklı başında dürüst ve ahlaklı insanlar istiyoruz. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri budur. Petrus 2. bölüm 14. ayette şöyle diyor. Gözleri zinayla ve ardı arkası kesilmeyen günahla doludur. Kararsız canları kandıranlardır bunlar. Yüreklerini açgözlülüğe eğitmiş lanet çocuklarıdır. Petrus sahte öğretmenlerden söz ederken çok sert bir dil kullanıyor. Bütün bu ahlaksız aşırılıklardan suçlular ve Tanrı'nın bir gün onları yargılamayacağını düşünerek kendinizi kandırmayın. Doğru yolu bırakıp aldanışa sürüklendiler. Beoroğlu Balam'ın yolunda yürüdüler. Bu adam haksızlık karşılığında ödenen paraya özendi ama suçu için eleştirildi. 2. Petrus 2 ayet 15. İncil'in son kitaplarında Balam'dan 3 kez söz edilmiştir. 2. Petrus'ta Balam'ın yolu diye geçer. Yahuda'da Balam'ın yanılgısı der ve Vahiy kitabında da Balam'ın öğretisi der. Her biri farklıdır. Balam'ın yolu nedir? Petrus onun haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beoroğlu olduğunu söyler. Balam, İsrail'in aleyhine peygamberlik etmeye gitmemesi gerektiğini biliyordu ama kendisine sunulan ücreti kendisine sunulan rüşveti sevmişti, parayı sevmişti. Bu yüzden Balam'ın yolu dinsel işi kişisel kar amacıyla yapan açgözlülüktür. 16. ayet. Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu. Petros, Balam'ın İsrail'e karşı peygamberlik etmeye gitmekte çılgın olduğunu ve üzerine bindiği eşeğin kendisiyle konuştuğunu söyler. Şakacı biri eskiden bir eşek konuştuğunda bunun bir mucize olduğunu, günümüzde ise bir tanesi sessiz durursa bunun bir mucize olduğunu söylemiştir. Bu eşek Balam'la konuşmuş ve onu aç gözlülüğünden ötürü azarlamıştı. Dostum, dini kazanç kapısı yapanları yaşam standartlarına bakarak anlayabilirsiniz. Arkadaşlarımdan biri insanları radyo yayıncılarını kontrol edip nasıl evlerde yaşadıklarını ve ne tür arabalar kullandıklarını görmeye teşvik edişimi duymuş. Böyle bir şey söylememin yanlış olduğunu düşünmüş ama gidip bunlardan birisinin evine bakmaya karar vermiş. Kapısında iki Mercedes park edilmiş ve arkasında bir yüzme havuzu olan çok lüküs bir evde oturuyordu. Dostum, aynı zamanda o adamın hayatında daha başka aşırılıklar. Dikkat edin, bir insanın o su ya da bu su olsun demiyorum ama aşırılıklar olduğunu da keşfetmiş. Ve yanlış yayıncıyı desteklemekte olduğuna karar vermişti. Balam'ın yolu açgözlülüktür. Evet, insan insandır. İnsan Tanrı sözünü yayabilir ama onun hayatında da açgözlülük yoğun bir şekilde kendini gösterebilir. Dostum, Rabbe yakaralım, dua edelim. Rab bizi aç gözlülükten korusun, kurtarsın. Rabbe sadık olmayı bilelim. Rabbe sadık olmayı, Rab'den geleni Rabbe vermeyi bilelim. Aç gözlülük, sahte bir dinsel öğretmeni tanımamızın bir yoludur ve Tanrı bundan ötürü onu yargılayacaktır. 2. Petrus 2 ayet 17. Bunlar kurumuş su kaynaklarıdır. Boranın etkisiyle sağa sola sürüklenen sistirler. Onlar için yoğun bir karanlık saklanıyor. Bu kişiler susuz pınarlar, fırtınanın dağıttığı sis gibidirler. Onları koyu karanlık bekliyor. Çocukken yaşadığım bölgede baş gösteren 3 yıl süren bir kuraklığın 3. yılında oradan ayrılmıştık. Tarlalara gidip pamuk topladığımızı hatırlıyorum. O günlerde o bölgede yağmur yağsa bile pamuk iyi yetişmiyordu. Ama bazen akşamüstü büyük gök gürültüleri olur, büyük bulutlar belirir, bir araya toplanırlar ve şimşekler çakardı. Ne güzel, yağmur yağacak diye sevinirdik ama yağmur yağmazdı. Her yer çok kuraktı. Birçok insan bunun gibi olan sahte öğretmenleri izlemektedir. Bu kişiler bulutlar, güzel bulutlar gibidirler. Bu insanları görmek ve dinlemek harikadır. Çok etkileyicidirler ama kuyuda su yoktur ve bulutlarda su yoktur. Günümüzde insanlar Tanrı sözü için susuzdurlar. Buna karşın Tanrı sözü kendilerine verilmemektedir. 18. ayet. Çünkü yanlış yolda yürüyenlerden henüz kurtulanları, boş ve kurumlu sözler söyleyerek benliğin tutkularıyla sefahatla ayartırlar. Değerli dostum, boş ve kurumlu sözler söyleyerek diyor Elçi Petrus. Bu sahte öğretmenler güzel, çiçekli bir dil kullanırlar. Güzel konuşmacılar olarak zirvelere çıkarlar. Derin, etkileyici sözleri vardır. Benliğin tutkularıyla, sefahatle ayartırlar. Göze hoş gelen bir dindir. Kuşağa hoş gelen bir dindir. Hatta buruna hoş gelen bir dindir. Bir vaiz bana her pazar günü kiliseme kolonya döktürürüm demişti. Kilisesinin iyi kokmasını istiyordu. Beni yanlış anlamayın. Yerin güzel olması, müziğin iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve güzel kokmasıyla bir alıp veremediğim yok. Ama bu tür şeylere bağlı olmamak gerekir. Bunlar bedenin hırsları, arzularıdır. Ama Petros sahte öğretmenleri bundan çok daha fazlasıyla suçluyor, yargılıyor. Onlara dikkat edin diyor. Onların ardından gitmeyin diyor. Buradaki sefahat açık saçıklık, cinsel saplantılar anlamına geliyor. 19. ayette Petrus şöyle diyor. onlara özgürlük vaat ederler. Oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur. Onlara özgürlük vaat ederler. Oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Bu sahte öğretmenler bir alışkanlığın kölesiler ama buna rağmen başkalarına özgürlük vaat ediyorlar. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur. Özgürlük vaat ediyorlar ama özgürlüğün ne olduğunu bile bilmiyorlar. 20. ayet. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i bilme aşamasında dünyaya özgü kutsal kirlilikten, dünyanın çirkefliğinden kaçıp kurtulanlar yeniden aynı işlere karışıp düşerlerse son durumları ilk durumlarından beter olur. Bu dinden dönenler Mesih'i sadece bir fikir olarak biliyorlar. Gerçeği biliyorlar ama gerçeği sevmiyorlar. Eskiden yaptıkları iyi işleri reddediyorlar ve bir çeşit kötülüğe tutsak oluyorlar. Ve dostlarım, kardeşlerim, dinleyicilerim, birçok insanın şöyle dediğini duyuyorum. Ben çok dindarım. Belli bir topluluğun üyesiyim. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmıyoruz ama sevgi ve kardeşlik hakkında bol bol konuşuyoruz. Güzel bir kilisemiz ya da güzel bir topluluğumuz ve bizi iyi hissettiren harika bir tapınmamız var. Bu insanlar dünyanın yozlaşmasından kurtulmuştur. Gazetede cinayet ve vahşet hakkında okuduklarında dehşete kapılıyorlar. Görüyorsunuz. Dünyanın yozlaşmasından kurtulmuşlar ama kötülüğünden kurtulamamışlardır. Bunlar saçma şeylerdir. Böyle bir iman olmaz. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla müjdeyi duymadıkları için değildir. Müjdeyi duydular, Rab'bin sözünü duydular. Bir adam bana dedi ki, radyo programını neredeyse her gün dinliyorum. Ama hiçbirine inanmadığını, hatta Tanrı'nın varlığından bile emin olmadığını ifade etti. Bu adam müjdeyi biliyor. Birisi bana şunu sordu. Niye herhangi bir yerde o kimseyle çay, kahve içerken ona müjdeyi anlatmıyorsun? Ona dedim ki, müjdeyi sunuşumu 100 kereden fazla duydum. Daha çok söylemenin bir gereği yok. Petrus diyor ki, yine aynı işlere karışıp yenilirlerse son durumları ilk durumlarından beter olur. Bu bölümde Petrus kiliseye gizlice girerek kutsal kitaba Tanrı sözüne karşı olan şeyleri öğreten sahte öğretmenler tarafından kiliseye giren dönüşle çok kesin bir şekilde mücadele etti. Petrus Tanrı sözünü kendi çıkarları için saptırdıklarını söylüyor. Sahte öğretmenler Mesih'i yücelteceklerine kendilerini yüceltiyorlar. Kutsal kitabı öğretilerini dindar göstersin diye şurada burada kısa kısa kullanmadıkça kullanmazlar. Sahte olan büyük sözler söylüyorlar. İnsanları çok akıllı olduklarına dair ikna etmeye çalışıyorlar ve akılları fikirleri para kazanmak. İnsanları değiştirebileceklerini iddia ediyorlar. Bunu söylediğim için başımın belaya gireceğini biliyorum ama bence iyileştirme veya mucize yapmak için doğaüstü güçleri olduğunu söyleyen insanları çok dikkatlice incelemelisiniz. Onları denemelisiniz, onlara bakmalısınız. Sahte öğretmenlerin başka bir belirtisi de bazen gizlice günahta ve şehvette yaşadıklarıdır. Dostum, onların hayatlarına, yaşamlarına, yüreklerine bakın. Biz bu sahte öğretmenlerle savaşamayız. Onlarla savaşmaya çalışmıyorum. Yalanlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Petrus bunu yapıyor ve Petrus imanlıları bu alanda uyarıyor. Dikkatli olmaya çağırıyor. Evet, değerli dostum, biz bu sahte öğretmenlerle savaşamayız. Az önce belirttiğim gibi onlarla savaşmaya da çalışmıyorum. Yalanlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorum Petrus'un yaptığı gibi. Ama bir gün Tanrı yalanlarını ortaya çıkaracak ve onları yargılayacaktır. Dostum, bizler de Rabbin sözüne sarılıp Rabbin gerçeğinde kalmasını bilelim. Nasıl yapacağız bunu? Tanrı'nın sözüne sarılarak, Tanrı'nın sözünü sürekli okuyarak, Tanrı'nın sözünü çalışarak. Bu yüzden sizleri sürekli bu alanda teşvik ediyorum.